Büyük Mücadele 16. Göçmen Babalar. İngiliz reformcular, Roma Katolikliğinin öğretilerini terk ederken, ibadet şekillerinin pek çoğunu tutmuşlardı. Böylece, Roma'nın yetkisi ve inancı reddedilmiş olmasına rağmen, geleneklerinin ve törenlerinin pek çoğu, İngiliz kilisesinin ibadetlerine yerleşmişti. Bu şeylerin vicdanla ilgili konular olmadığı, kutsal yazılarda emredilmiş olmamalarına, dolayısıyla şart olmamalarına rağmen yasaklanmış da olmadıklarından özünde kötü olmadığı iddia ediliyordu. Bunların uygulanmaları, reform kiliselerini Roma'dan ayıran uçurumu daraltıyordu. Ayrıca Roma yanlılarının protestan imanını kabul etmelerini kolaylaştıracakları ileri sürülüyordu. Tutucular ve uzlaşmacılar için bu iddialar yeteri kadar ikna ediciydi. Fakat bu şekilde düşünmeyen başka bir grup vardı. Bu geleneklerin Roma ile reform arasındaki derin uçurumu kapatma eğiliminde olmaları. Martin, 5. cilt, sayfa 22. Onlara göre bu geleneklerin terk edilmeleri için yeterli bir kanıt meydana getiriyordu. Bunları elinden kurtulmuş oldukları ve geri dönmeye hiç niyetli olmadıkları köleliğin birer nişanı olarak görüyorlardı. Allah'ın kendisine ibadet için gereken düzenlemeleri kendi sözünde belirlediğini, insanların bunlara herhangi bir şey ekleme ya da çıkarma yetkisinin olmadığını düşünüyorlardı. Büyük sapkınlık, her şeyden önce Allah'ın yetkisini kilisenin yetkisiyle destekleme arayışından ötürü ortaya çıkmıştı. Roma, Allah'ın yasaklamadığı şeyleri emrederek başlamış, işi onun açık bir şekilde emrettiği şeyleri yasaklamaya kadar vardırmıştı. Pek çok kişi, İlk kilisenin göze çarpan nitelikleri olan paklığa ve sadeliğe geri dönmeyi samimiyetle arzuluyordu. İngiliz kilisesinin yerleşik geleneklerini putperestliğin anıtları olarak görüyorlardı. Bu nedenle onun ibadetine vicdanen katılamazlardı. Fakat mülki idarenin desteğini arkasına alan kilise, kendi ibadet şekillerinden sapmalara izin vermeyecekti. İbadetlerine katılmak yasayla zorunlu kılınmıştı. İzinsiz dinsel ibadet toplantıları ise hapis, sürgün ve ölüm cezasıyla yasaklanmıştı. 17. yüzyılın başında İngiltere tahtına daha yeni oturan hükümdar, püritenlerin uyum sağlamalarını ya da memleketten sürülmelerini ya da başlarına daha kötü bir şey gelmesini sağlamakta kararlı olduğunu ilan etti. Kısım 12. bölüm 6. paragraf. Avlanan, zulme uğrayan ve hapse atılan püritenler gelecekte daha iyi günlere dair bir umut göremediler ve pek çoğu Allah'a kendi vicdanlarının bildirdiği şekilde kulluk etmek isteyenler için İngiltere'nin yaşanabilir bir yer olmaktan sonsuza dek çıktığı düşüncesine ikna oldular. Bölüm 43. paragraf. Bazıları sonunda Hollanda'da sığınak aramaya karar verdi. Zorluklarla karşılaştılar, kayıplar verdiler, hapse atıldılar. Amaçlarını gerçekleştirmelerine engel olundu ve düşmanlarının eline verildiler. Fakat sadakatli azim sonunda galip geldi ve Hollanda Cumhuriyeti'nin dost kıyılarında sığınak buldular. Kaçarken evlerini, eşyalarını ve geçim kaynaklarını geride bırakmışlardı. Farklı dillere ve geleneklere sahip halklardan meydana gelen yabancı bir ülkede gariplerdi. Ekmeklerini kazanabilmek için yeni ve denenmemiş mesleklere başvurmak zorunda kaldılar. Hayatlarını toprağa işlemekle geçirmiş orta yaşlı erkeklerin şimdi makinelerle ilgili meslekleri öğrenmeleri gerekiyordu. Fakat bu durumu memnuniyetle kabullendiler ve aylaklıkla ya da sızlanarak zaman kaybetmediler. Çoğunlukla fakirliğin kıskacında sıkıntı çekseler de kendilerine halen bahşedilmekte olan bereketler için Allah'a şükrettiler ve rahatsız edilmeyen ruhsal topluluklarında sevinç buldular. Göçmen olduklarını biliyorlardı ve bu şeylere fazla bakmıyorlardı. Fakat gözlerini kaldırarak göğe, sevgili ülkelerine bakıyorlar ve ruhlarını yatıştırıyorlardı. Kısım 12. bölüm 15. paragraf. Sürgün ve zorlukların arasında sevgileri ve imanları daha da güçlendi. Rabbin vaatlerine güvendiler. O da onları ihtiyaç zamanlarında hayal kırıklığına uğratmadı. Onun melekleri onları cesaretlendirmek ve desteklemek için yanlarındaydı. Allah'ın onlara denizin ötesinde kendileri için bir devlet kurabilecekleri ve çocuklarına değerli dinsel özgürlük mirasını bırakabilecekleri bir diyarı gösterdiğinde çekinmeden ilahi takdirin yolunda ilerlediler. Allah, halkına yönelik merhametli tasarısının gerçekleşmesine onları hazırlayabilmek için denemelere uğramalarına izin verdi. Kilise, yüceltilebilmesi için alçaltılmıştı. Allah, onun adına kendi gücünü sergileyecek, dünyaya ona itimat edenleri terk etmeyeceğine dair başka bir kanıt gösterecekti. Olayları şeytanın gazaba uğrayacağı, kötü insanların entrikalarının kendi yüceliğine hizmet edeceği ve kendi halkını güvenli bir yere ulaştıracağı şekilde düzenlemişti. Zulüm ve sürgün, özgürlüğe giden yolu açıyordu. Britenler ilk kez İngiliz kilisesinden ayrılmak zorunda kaldıklarında, Rabbin özgür halkı olarak, onun kendilerine bildirilen ya da bildirilecek olan tüm yollarında hep birlikte yürümek için sağlam bir antlaşmayla bir araya gelmişlerdi. J. Brown, The Pilgrim Fathers, Göçmen Babalar, sayfa 74. Reformun gerçek ruhu, Protestanlığın temel ilkesi işte buydu. Göçmenler bu hedefle yeni dünyada kendilerine bir yuva kurmak amacıyla Hollanda'dan yola çıktılar. İlahi takdirle onlara eşlik etmekten alıkonulan pastörleri John Robinson, sürgünlere yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi. "Kardeşlerim, kısa bir süre içinde birbirimizden ayrılacağız ve sizi bir daha görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacağımı ancak Rab biliyor. Fakat Rab ister bunu kararlaştırmış olsun, ister olmasın, Allah'ın ve O'nun kutsal meleklerinin önünde size buyuruyorum. Beni, Mesih'i izlediğinden ötesine izlemeyin. Allah size kendisinin başka bir aracıyla herhangi bir şey bildirirse, bunu kabul etmeye, benim hizmetimden herhangi bir gerçeği kabul etmeye olduğunuz kadar istekli olun. Zira Rabbin kutsal sözünden açıklayacağı daha çok gerçeği ve ışığı olduğundan eminim." Cilt, sayfa 70. Kendi adıma, Reform kiliselerinin durumuna ne kadar ağlasam azdır. Dinde belli bir döneme kadar geldiler ve şu anda kendi yenilenmelerinin araçlarından öteye gitmiyorlar. Luteryenler, Luther'in gördüklerinin ötesine geçmeye cesaret edemiyorlar. Kalvinistlerse, gördüğünüz gibi bu büyük Allah adamının bıraktığı yere sıkı sıkıya tutunuyorlar. Oysa Calvin de her şeyi görmemişti. Bu, çok müteessir olunması gereken bir sefalettir. Zira bu insanlar, kendi zamanlarında yanan ve parlayan alevler olsalar da, Allah'ın tasarısını tümüyle kavrayamamışlardı. Fakat günümüzde yaşıyor olsalardı, daha fazla ışığı kucaklamak için, ışığı ilk aldıkları zamanki kadar istekli olurlardı. Cilt, sayfa 269. Rabbin kendinize bildirilen ya da bildirilecek olan tüm yollarında yürümeyi kabul ettiğiniz kilise antlaşmanızı hatırlayın. Allah'la ve birbirinizle yapmış olduğunuz antlaşmayı, Allah'ın yazılı sözünden size hangi ışık ve gerçek bildirilirse kabul etmeye söz verdiğinizi hatırlayın. Bununla birlikte size yalvarırım. Gerçek olarak kabul ettiğinize dikkat edin. Kabul etmeden önce gerçeğin diğer kutsal yazılarıyla karşılaştırıp tartın. Zira Hristiyan aleminin bu kadar kesif bir Hristiyanlık karşıtı karanlıktan böylesine yakın zamanda çıktıktan sonra, tam mükemmellikte bilginin bir anda ortaya konulması imkansızdır. Cilt, sayfa 70-71. Göçmenlere uzun deniz yolculuğunun tehlikelerini cesaretle karşılamaları, ıssız yerin zorluklarına ve tehlikelerine dayanmalarını ve Allah'ın lütfuyla Amerika kıyılarında güçlü bir ulusun temellerini atmaları için ilham veren şey vicdan özgürlüğüydü. Ancak göçmenler ne kadar dürüst ve Allah'tan korkan kişiler olsalar da, dinsel özgürlüğün temel ilkesini anlamış değillerdi. Kendilerine sağlamak için pek çok şeyi feda ettikleri bu özgürlüğü, aynı şekilde başkalarına da vermeye hazır değildiler. 17. yüzyıl düşünürlerinin ve ahlak bilincilerinin en önde gelenlerinden dahi pek azı, Allah'ı insanın inancının tek yargıcı olarak kabul eden, yeni ahitin doğal ürünü olan bu muazzam ilke hakkında doğru bir fikir sahibiydi. Adı geçen eser 5. cilt, sayfa 297. Allah'ın kiliseye vicdanı denetim altına alma ve sapkınlığı tanımlayarak cezalandırma yetkisini verdiği öğretisi, papalığın yanılgılarından, temeli en derinlerde olanlarından biridir. Reformcular, Roma'nın itikadını reddetmiş olmalarına rağmen, onun hoşgörüsüzlük ruhundan tamamen kurtulamamışlardı. Papalığın uzun süren egemenlik dönemi boyunca tüm Hristiyanlığı kuşatan koyu karanlığı henüz tümüyle dağılmamıştı. Massachusetts koyu kolonisindeki önde gelen din görevlilerinden biri şöyle demişti. Dünyayı Hristiyanlık karşıtı hale getiren şey hoşgörüydü. Kilise sapkınların cezalandırılmasından hiçbir zarar görmemiştir. Adı geçen eser 5. cilt, sayfa 335. Koloniciler tarafından sivil hükümette yalnızca kilise üyelerinin söz sahibi olması kuralı benimsendi. bir tür devlet kilisesi kuruldu. Ruhban sınıfının geçimine herkesin katkıda bulunması zorunlu hale getirildi ve hakimlere sapkınlığı bastırma yetkisi verildi. Böylece kilisenin eline dünyasal güç geçmiş oldu. Bu düzenlemeler çok geçmeden kaçınılmaz sonuca yol açtı. Zulüm.
Roger Williams, yeni dünyaya ilk koloninin kurulmasından 11 yıl sonra geldi. İlk göçmenler gibi o da din özgürlüğünü yaşamak için gelmişti. Fakat onların aksine çağdaşlarının pek azının görebildiği bir şeyi, bu özgürlüğün hangi inanca sahip olursa olsun tüm insanların vazgeçilemez hakkı olduğunu görmüştü. Gerçeğin samimi bir arayıcısıydı. Robinson gibi o da Allah'ın sözünden gelen ışığın henüz tümüyle alınmış olmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Williams, çağdaş Hristiyan aleminde vicdan özgürlüğü öğretisine, kanun önünde her görüşün eşit olması ilkesine dayalı bir sivil hükümeti kuran ilk kişiydi. Kısım 15. bölüm 16. paragraf. Kamu hakiminin görevinin suçu engellemek olduğunu fakat hiçbir zaman vicdanı denetim altına almak olmadığını bildirdi. Kamu ya da hakimler insanın insana karşı sorumluluklarının ne olduğuna karar verebilirler, dedi. Fakat insanın Allah'a karşı sorumluluklarını belirlemeye kalktıklarında sınırı aşmış olurlar ve emniyet ortadan kalkar. Zira kamu hakiminin güce sahip olması durumunda bir gün belli bir takım görüş ve inancı, ertesi günse başka bir grup görüş ve inancı emredebilir. Ki bu, İngiltere'de bazı krallar ve kraliçeler, Roma Kilisesi'nde bazı papalar ve konseyler tarafından uygulanmıştır. Böylece iman bir kargaşa yığınına döner. Cilt, sayfa 340. Yerleşik kilisenin ibadetlerine katılmak zorunluydu. Aksi halde para veya hapis cezası veriliyordu. Williams yasayı kötülüyordu. İngiliz kanunundaki en kötü madde, bölge kilisesine katılmayı zorunlu hale getiren maddeydi. İnsanların farklı inançlara sahip kişilerle bir araya gelmeye zorlanmasını, onların doğal haklarının çiğnenmesi olarak görüyordu. Dinsizleri ve isteksizleri topluma açık ibadete sürüklemek, ona yalnızca ikiyüzlülüğü zorunlu kılmak gibi görünüyordu. Hiç kimse kendi rızasına aykırı olarak ibadet etmeye ya da ibadeti sürdürmeye zorlanmamalıdır, diye ekledi. Bu prensiplere hayret eden karşıtları, "Nasıl yani?" diye haykırdılar. "İşçi ücretini hak etmez mi?" "Evet," diye yanıtladı. Kendisini işe alan kişiden. Kısım 15. bölüm 2. paragraf. Roger Williams, imanlı bir din görevlisi, nadir görülür yeteneklere ve sarsılmaz bir dürüstlüğe sahip bir adam ve gerçek bir hayırsever olarak saygı ve sevgi görüyordu. Ancak kamu hakimlerinin kilise üzerinde yetki sahibi olmalarına kararlılıkla karşı çıkmasına ve dinsel özgürlük talebine hoşgörü gösterilemezdi. Bu yeni öğretinin uygulanmasının ülkedeki devleti ve hükümeti temelinden yıkacağı iddia edildi. Adı geçen eser, 1. kısım, 15. bölüm, 10. paragraf. Kolonilerden sürgüne mahkum edildi. Sonunda tutuklanmaktan kurtulmak için kış soğuğu ve fırtınasında balta girmemiş ormanlara kaçmak zorunda kaldı. 14 hafta boyunca, dedi, sert kış şartlarında ekmek ve yatak yüzü görmeden bir o yana, bir bu yana savruldum. Fakat beni çölde kargalar besledi ve çoğunlukla oyuk bir ağaçta sığınak buldu. Böylece karda ve yolsuz ormanda zahmetli kaçışına devam etti ve sonunda bir Kızılderili kabilesine sığındı. Bir yandan onlara müjdenin gerçeklerini öğretmeye çalışırken bir yandan da güvenlerini ve sevgilerini kazandı. Aylar süren yer değişiklikleri ve göçebeliğin ardından Narragansett koyuna ulaştı. Ve burada modern zamanlarda din hürriyeti hakkını tam olarak tanıyan ilk devletin, ele eyaletin, temellerini attı. Roger Williams'ın kolonisinin temel ilkesi, herkesin Allah'a kendi vicdanının ışığında ibadet etme özgürlüğüne sahip olduğuydu. Adı geçen eser, 5. cilt, sayfa 354. Küçük devleti, Rhode Island, baskı görenlerin sığınağı haline geldi ve kuruluş ilkeleri, medeni ve dinsel özgürlük Amerikan Cumhuriyeti'nin temel taşları olana dek büyüyüp gelişti. Atalarımız, sahip oldukları hakların bildirgesi olarak ortaya koydukları o eski büyük belgede, bağımsızlık bildirgesinde şunları beyan ettiler. Bu gerçeklere apaçık tutunuyoruz. Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından bağışlanmış, belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler. Yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır. Ayrıca anayasa en açık şekilde vicdanın dokunulmazlığına dair güvence verir. Birleşik Devletler'de herhangi bir kamu kuruluşunda görev almak için yeterlilik göstergesi olarak hiçbir din ikrarı istenmeyecektir. Kongre, herhangi bir dinin tesis edilmesiyle ilgili ya da onun özgürce uygulanmasını yasaklayan bir kanun çıkaramaz. Anayasayı hazırlayanlar, insanın Tanrısı ile olan ilişkisinin insani yasaların üzerinde ve vicdan özgürlüğü haklarının vazgeçilemez olduğu ebedi ilkesini kabul etmiştir. Bu gerçeği tespit etmek için akıl yürütmeye gerek kalmamıştır. Hepimiz kalbimizin derinliklerinde bunun bilincindeyiz. Bu bilinç, insani yasalara rağmen pek çok şehide işkencelerin ve alevlerin arasında güç vermiştir. Onlar, Allah'a karşı vazifelerinin beşeri yasalardan üstün olduğunu ve hiç kimsenin vicdanları üzerinde egemenlik kuramayacağı kanaatindeydiler. Bu doğuştan gelen ve hiçbir şeyin ortadan kaldıramayacağı bir ilkedir.
Avrupa ülkelerinde herkesin kendi çalışmasının meyvelerini toplayabileceği ve kendi vicdani kanaatlerine uyabileceği bir ülkeye dair haberler yayıldıkça binlerce kişi yeni dünya kıyılarına akın etti. Koloniler hızla çoğaldı. Massachusetts özel bir yasayla her ulustan Hristiyanlardan, savaşlardan, kıtlıktan ya da kendilerine zulmedenlerden kaçmak amacıyla Atlas Okyanusu'nu aşmak isteyenlere masrafları devletçe karşılanmak üzere ücretsiz ağırlama ve yardım sunuyordu. Böylece kaçaklar ve ezilenler yasayla eyaletin misafirleri haline getirildiler. Martin, 5. cilt, sayfa 417. Plymouth'a ilk kez çıkılmasından 20 yıl sonra 20 bin göçmen New England'da yerleşmişti. Hedefledikleri amacı gerçekleştirebilmek için tutumluluk ve zahmetli çalışmayla ancak yaşamlarını sürdürebilecek kadar kazanmaya razı geldiler. Topraktan emeklerinin makul karşılığını almanın dışında bir beklentileri yoktu. Yollarında aldatıcı zenginlik hayalleri çizilmemişti. Toplumsal idare biçimlerinin ağır fakat kararlı ilerleyişinden memnundular. Vahşi doğanın mahrumiyetine sabırla katlandılar ve özgürlük ağacını ülkede iyice kök salana dek gözyaşlarıyla ve alınlarının teriyle suladılar. Kutsal kitap, imanın temeli, bilgeliğin kaynağı ve özgürlük bildirisi olarak tutuluyordu. İlkeleri evde, okulda ve kilisede özenle öğretiliyor, meyveleri verimlilik, zeka, paklık ve ılınlılık olarak kendini gösteriyordu. Bir kimse, bir püriten yerleşim yerinde yıllarca kaldığı halde bir ayyaş göremez, bir küfür duyamaz ve bir dilenciyle karşılaşamazdı. Kısım 19. bölüm 25. paragraf. Kutsal kitap ilkelerinin, ulusun büyüklüğünün en kesin güvenceleri olduğu gözler önüne seriliyordu. Zayıf ve yalnız koloniler birleşerek güçlü bir eyaletler konfederasyonu oluşturdular. Dünya papasız bir kilisenin ve kralsız bir devletin barış ve zenginliğini hayretle gördü. Fakat Amerika kıyılarına ilk göçmenlerden tamamen farklı nedenlerle yola çıkarak gelenlerin sayısı sürekli olarak artıyordu. İlk imanın ve paklığın yaygın ve şekillendirici bir etki yapmış olmasına rağmen, yalnızca dünyasal menfaat arayanların sayısı arttıkça bu etki gitgide azaldı. İlk koloniciler tarafından uygulanan sivil hükümette yalnızca kilise üyelerinin oy hakkı olmasını ya da görev alabilmelerini öngören kural çok yıkıcı sonuçlar doğurdu. Bu kural devletin paklığını korumak amacıyla kabul edilmişti. Fakat kilisenin yozlaşmasına neden oldu. Oy hakkı ve görev alabilmek için dinin ikrarının şart olması nedeniyle pek çok kişi yalnızca dünyasal politikaya yönelik amaçlarla hareket ederek kalp değişimi yaşamadan kiliseye girdiler. Böylece kiliseler büyük ölçüde gerçekten ihtida etmemiş olan kişilerle doldu. Üstelik yalnızca hatalı öğretilere inanmakla kalmayıp kutsal ruhun yenileyici gücünden de habersiz olan bu kişiler müjdeleme hizmetinde de yer aldılar. Böylece kilisenin tarihinde Konstantin'in zamanından beri sıklıkla görülen kiliseyi devletin yardımıyla inşa etmeye çalışma "Benim krallığım bu dünyadan değildir." Yuhanna 18, ayet 36 diyen kişinin müjdesini desteklemek için dünyasal güçten yardım isteme yanılgısının kötü sonuçları tekrar sergilendi. Kilisenin devletle birleşmesi ne kadar önemsiz ölçüde olursa olsun dünyayı kiliseye yaklaştırır gibi görünse de aslında kiliseyi dünyaya yaklaştırmaktadır. Robinson'la Roger Williams'ın asil bir şekilde savundukları temel ilke gerçeğin sürekli gelişmede olduğu,
Hristiyanların Allah'ın kutsal sözünden parlayacak olan tüm ışığı kabul etmeye hazır olmaları gerektiği sonraki nesiller tarafından unutuldu. Reformun bereketlerini almakta büyük ayrıcalık sahibi olan Amerika'daki Protestan kiliseleri aynı zamanda Avrupa'dakiler dereform yolunda ilerleyemediler. Zaman zaman sadık kişiler ortaya çıkarak yeni bir gerçeği ilan etseler ve çoktan beridir beslenen yanılgıları ifşa etseler de çoğunluk Mesih'in zamanındaki Yahudiler ya da Luther'in zamanındaki papalık yanlıları gibi atalarının iman ettiği şekilde iman etmekten ve onların yaşadığı şekilde yaşamaktan memnundu. Bu nedenle din tekrar yozlaşarak şekilciliğe dönüştü. Kilisenin Allah'ın ışığında yürümeye devam etmesi halinde bir kenara bırakılacak olan yanılgılar ve batıl inançlarsa korunmaya ve beslenmeye devam etti. Böylece reformun ilham ettiği ruh yavaş yavaş söndü ve sonunda Protestan kiliselerinde de Luther'in zamanındaki Roma kilisesinin ihtiyaç duyduğu kadar büyük bir yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıktı. Aynı dünyasallık ve ruhsal uyku, insanların görüşlerine benzer bir saygı ve Allah'ın sözünden kaynaklanan öğretilerin yerine insani kuramların getirilmesi görüldü.
19. yüzyılın başlarında kutsal kitabın büyük ölçüde yayılmasının ve bu sayede dünyanın üzerine yansıyan büyük ışığın ardından bildirilen gerçeğe ya da tecrübeye dayalı dine ilişkin aynı ölçüde bir ilerleme gelmedi. Şeytan, geçmiş çağlarda olduğu gibi Allah'ın sözünü halktan gizleyemiyordu. Herkesin erişebileceği bir yere konulmuştu. Fakat hedefini yine de gerçekleştirmek için pek çok kişiyi onu hafife almaya yönlendirdi. İnsanlar kutsal yazıları araştırmayı ihmal ettiler. Böylece hatalı yorumları kabul etmeye ve kutsal kitapta hiçbir dayanağı olmayan öğretileri benimsemeye devam ettiler. Şeytan, gerçeği zulümle ezme çabalarının başarısız olduğunu gördüğünde, büyük sapkınlığa ve Roma Kilisesi'nin oluşumuna yol açan taviz planına tekrar başvurdu. Hristiyanları artık paganlarla değil, ancak bu dünyanın şeylerine bağlılıkları sayesinde putperestlikte tasvirlere tapanlardan hiç aşağı kalmayan kişilerle ittifak kurmaya yönlendirdi. Bu ittifakın sonuçları da en az önceki çağlarda olduğu kadar yıkıcı oldu. Din kisvesi altında gurur ve ölçüsüzlük teşvik edildi. Kiliseler yozlaştı. Şeytan, kutsal kitabın öğretilerini saptırmaya devam etti ve milyonlarca kişiyi yıkıma götürecek olan gelenekler derin kök salmaya başladı. Kilise, kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele etmek yerine bu gelenekleri yüceltti ve savundu. Reformcuların uğruna pek çok uğraş verdiği ve acı çektiği ilkeler işte böyle küçük düşürüldü.